Gülün Adı, Umberto Eco. 27. Ayrım. Üçüncü gün, gün batımı. Başrahip yeniden ziyaretçilerle konuşuyor. William'ın labirentin bilmecesini çözmek için bazı şaşırtıcı fikirleri vardır. Sonunda bunu çok mantıklı bir biçimde başarır. Sonra William ile Atso eritme peyniri yerler. Başrahip karanlık, kaygılı bir görünüşle bizi bekliyordu. Elinde bir kağıt vardı. Konkus başrahibinden şimdi bir mektup aldım dedi. Johannes'in Fransız askerlerinin komutanlığına getirdiği ve elçilerin güvenliğinin sorumluluğunu verdiği adamın adını açıklıyor. Asker değil, saray mensubu da değil. Aynı zamanda heyetin bir üyesi. Çeşitli niteliklerin az rastlanır bir biçimde bir araya gelmesi dedi William tedirgin. Kim bu adam? Bernard Quay. Bernardo Quay de diyebilirsiniz. William ne benim ne de başrahibin anlamadığı kendi dilinden bir ünlem koyverdi. Belki de anlamadığımız hepimiz için iyi oldu. Çünkü William'ın ağzından çıkan sözcük açık saçık bir sözcükmüş gibi çınladı. Bu iş hoşuma gitmedi diye ekledi hemen. Bernardo yıllarca Toulouse bölgesinde sapkınların baş belası kesildi. Valdezyenleri, Begartları, Fraticelli ve Dominikenleri kovuşturmak ve yok etmekte görevli olanların yararlanması için sapkınların sorgulamasına ilişkin uygulama adında bir de kitap yazdı. Biliyorum, kitabı biliyorum. Bir öğretim harikası. Bir öğretim harikası diye kabul etti William. Kitap geçmiş yıllarda Flandır'da ve burada Yukarı İtalya'da ona birçok görev vermiş olan Papa Johannes'e sunulmuş. Bernardo Galicia'da piskoposluğa atandığı zaman bile piskoposluk bölgesinde hiç görünmedi. Sorguculuk etkinliğini sürdürdü. Şimdi Lodi piskoposluğuna çekildiğini sanıyordum ama görülüyor ki Johannes onu yeniden göreve çağırmış. Hem de burada, Kuzey İtalya'da. Niçin başkası değil de Bernardo ve niçin silahlı kuvvetlerin sorumluluğunu almış olarak? Bunun yanıtı şu dedi başrahip. Dün size açıkladığım tüm korkuları da doğruluyor. İyi biliyorsunuz ki, bunu bana itiraf etmek istemeseniz de, İsa'nın ve kilisenin yoksulluğuna ilişkin Perugia Ruhani Meclisi'nce öne sürülen görüşler, birçok tanrı bilimsel kanıtla desteklense de, birçok sapkın akımca, çok daha az sakınımlı ve çok daha az ortodoks bir biçimde öne sürülen görüşlerin aynı. Cesenalı Michel'in, imparator tarafından oluşturulan görüşlerinin, Ubertino'nun ve Angelus Clarinus'un görüşleriyle aynı olduğunu göstermek hiç de zor değil. Bu noktaya kadar iki heyet görüş birliği içinde olacaklardır. Ama Kuyi daha fazlasını yapabilir. Buna da yeteneği var. Perugia'nın öne sürdüğü savların, Fraticelli ya da sözde havarileninkilerle aynı olduğunu öne sürmeye çalışacaktır. Buna katılıyor musunuz? Gerçekten böyle midir? Yoksa Bernardo Gui mi böyle olduğunu söyleyecek diyorsunuz? Diyelim ki böyle diyeceğini söylüyorum diye onayladı başrahip sakınımla. Ben de katılıyorum ama bu önceden belliydi. Demek istiyorum ki Bernardo olmasa bile bu noktaya gelineceği biliniyordu. Bernardo olsa olsa ruhani meclisin yeteneksiz adamlarından daha etkin bir biçimde davranacak, onunla girişilecek tartışma da kaçınılmaz olarak daha incelikli olacaktır. Evet dedi başrahip ama bu noktada dün ortaya attığımız sorunla yüz yüze geliyoruz. Eğer yarına dek iki belki de üç cinayeti işleyen kişi ortaya çıkaramazsak, Bernardo'nun manastırın işlerini denetlemesine izin vermek zorunda kalacağım. Burada açıklanmayan olayların geçmiş ve hala da geçmekte olduğunu, Bernardo gibi bir adamdan, hem unutmayalım, karşılıklı anlaşmamız gereğince gizleyemem. Yoksa Tanrı esirgesin, bunu anladığı anda yeni bir gizemli olay daha olacak olursa bağıra bağıra ihanetten söz etmekte yerden göğe kadar haklı olacaktır. Doğru diye mırıldandı William kaygılı. Yapılacak hiçbir şey yok. Dikkatli olmalıyız. Gizemli katile karşı uyanık davranacak olan Bernardo'ya karşı biz de uyanık olmalıyız. Belki de iyi olur. Katille uğraşan bir Bernardo tartışmalara katılmak için daha az vakit bulur. Katili ortaya çıkarmakla uğraşan bir Bernardo benim yetkim için bir çıban başı olacaktır. Bunu unutmayın. Bu uğursuz olay ilk kez bu duvarlar arasındaki otoritemin bir bölümünden vazgeçmeye zorluyor beni. Yalnız bu manastırın tarihinde değil, Klani tarikatının tarihinde de yeni bir şey bu. Buna engel olmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Yapılacak ilk işte heyetleri kabul etmemek. Bu önemli karar üstünde düşüncelerini Yüce Efendimiz'den özellikle rica ederim dedi William. Elinizde imparatorun bir çağrı mektubu var. Büyük bir heyecanla bizim, beni imparatora bağlayan şeyin ne olduğunu biliyorum dedi başşaip terslikle. Bunu siz de biliyorsunuz. Öyleyse yazık ki geri çekilemeyeceğimi de biliyorsunuz. Ama bütün bunlar çok çirkin. Beringer nerede? Başına ne geldi? Ne yapıyorsunuz? Ben uzun zaman önce bazı etkin soruşturmalar yürütmüş olan bir rahibim yalnızca. Gerçeğin iki günde ortaya çıkarılamayacağını biliyorsunuz. Hem bana nasıl bir yetki verdiniz? Kitaplığa girebiliyor muyum? Sizin otoritenizle desteklenmiş olarak istediğim bütün soruları sorabilir miyim? Cinayetlerle kitaplık arasında hiçbir ilişki göremiyorum dedi başrahip öfkeli. Adelmo minyatürcüydü. Venantius çevirmen. Beringer ise kütüphaneci yardımcısı diye açıkladı William sabırla. Bu anlamda 60 rahibin tümünün de kitaplıkla ilişiği var. Tıpkı kiliseyle olduğu gibi. Niçin kiliseyi araştırmıyorsunuz öyleyse William birader? Siz burada benim tarafımdan görevlendirilmiş olarak ve sizden bu soruşturmayı yürütmenizi rica ettiğim sınırlar içinde bir soruşturma yapıyorsunuz. Bunun dışında bu duvarlar arasında Tanrı'dan sonra ve onun lütfuyla burada tek yetkili benim. Bu Bernardo için de geçerli olacak. Hem diye ekledi daha yumuşak bir sesle, Bernardo buraya özellikle toplantıya katılmak için gelmiyor da olabilir. Konkus başrahibi bana onu İtalya'nın güneyine ineceğini yazıyor. Papa'nın Poggetto Kardinali Bertrando'dan Bologna'ya gelip papalık heyetinin başkanlığını üstlenmesini istediğinde yazıyor. Belki de Bernardo buraya kardinalle buluşmak için geliyor. Bu daha geniş bir açıdan bakıldığında daha da kötü olur. Bertrando, Orta İtalya sapkınlarının baş belasıdır. Sapkınlara karşı girişilen savaşın bu iki şampiyonunun karşılaşması, bu ülkede sonunda bütün Fransisken hareketini içine alacak daha geniş bir saldırının habercisi olabilir. Bundan imparatoru derhal haberdar edeceğiz dedi başrahip. Ancak o zaman tehlike yakın olmaz. Tetikte olalım. Hoşça kalın. Başrahip uzaklaşırken William bir süre sustu. Sonra bana, her şeyden önce telaşa kapılmamaya çalışalım Atso dedi. Birçok ayrıntılı bireysel deneyim birikimini gerektiren durumlarda olaylar çabuk çözülmez. Ben laboratuvara dönüyorum. Çünkü mercekler olmaksızın yalnızca el yazmasını okuyamamakta kalmam, bu gece kitaplığa gitmenin de bir anlamı olmaz. Git bak bakalım, Beringer'dan bir haber var mı? Tam o sırada Morimondolu Nicola da çok kötü haberlerle koşa koşa yanımıza geldi. William'ın onca umut bağladığı en iyi cam daha da inceltmeye çalışırken kırılmıştı. Onun yerine koyabileceği bir başka cam da çatala yerleştirirken çatlamıştı. Nicole avutulmaz bir biçimde bize gökyüzünü gösterdi. Gün batımı vakti gelmiş, karanlık çöküyordu. O gün artık çalışılamazdı. Bir gün daha yitirildi dedi William acı acı. Bana sonradan itiraf ettiğine göre camcı ustasının gırtlağına sarılma isteğini bastırarak, oysa Nicole yeterince küçük düşmüştü. Onu küçük düşmüşlüğüyle baş başa bırakarak Beringer hakkında bilgi edinmeye gittik. Doğal olarak hiç kimse bulamamıştı onu. Kendimizi bir çıkmazda hissediyorduk. Ne yapacağımızı bilmeden dehlizde biraz dolaştık. Ama az sonra William'ın hiçbir şey görmüyormuş gibi gözlerini boşluğa dikerek dalıp gittiğini gördüm. Az önce cübbesinden haftalarca önce topladığını gördüğüm otlardan bir kökçük çıkarmış, sanki dingin bir uyarılma sağlıyormuş gibi çiğniyordu. Gerçekten de dalgın görünüyordu. Ama zihninin boşluğunda yeni bir düşünce kıvılcımlanmışçasına sık sık gözleri parlıyor, sonra bir kez daha o kendine özgü ve etkin zihin körlüklerinden birine dalıyordu. Ansızın, kuşkusuz insan dedi. Ne yapabilir diye sordum. Labirentte yolumuzu nasıl bulabileceğimizi düşünüyordum. Gerçekleştirmesi kolay değil ama etkili olabilir. Önünde sonunda Doğu Kulesi'nin içinden çıkılıyor. Bunu biliyoruz. Şimdi tut ki bize kuzeyin nerede olduğunu bildiren bir makinemiz var. Ne olurdu? Doğal olarak sağımıza doğru yürümek yeterdi. doğuya doğru gitmiş olurduk. Ya da ters yönde gitmek yeterdi. O zaman da Güney Kulesi'ne doğru gittiğimizi bilirdik. Ama böyle bir mucizenin olduğunu varsaysak bile labirent labirenttir. Doğuya yönelir yönelmez doğru gitmemizi önleyen bir duvar çıkardı karşımıza. Böylece gene yolumuzu yitirirdik dedim. Doğru ama sözünü ettiğim makine olsaydı hep kuzeyi gösterirdi. Yönümüzü değiştirsek bile, üstelik hangi noktada olursak olalım ne yöne döneceğimizi gösterirdi bize. Harika bir şey olurdu bu. Ama bunun için bu makineye sahip olmamız, onun da bize güneşi ve yıldızları görmeden de gece vakti ve kapalı yerde kuzeyi gösterebilmesi gerekirdi. Sizin Bacon'ınızın bile böyle bir makinesi yoktu sanırım. Güldüm. Yanılıyorsun dedi William. Çünkü böyle bir makine yapıldı. Bazı denizciler kullandılar bile. Onun yıldızlara ya da güneşe ihtiyacı yok. Çünkü Severinus'un hastanesinde gördüğümüze benzer, demiri çeken olağanüstü bir taşın gücünden yararlanıyor bu makine. Bacon incelemiş oğlu. Marie Cortpierre adında bir Picard büyücüsü de birçok yararını anlatmış. Peki siz yapmasını biliyor musunuz? Yapmasına yapılır. Taş sayısız harikalar yaratmakta kullanılabilir. Bu arada hiçbir dış güç olmaksızın sürekli olarak hareket eden bir makine de yapılabilir. Ama en basit buluş, Baylek el-Kabayaki adında bir Arap tarafından betimlenmiş. Su dolu bir kap alıp içinde demirden bir iğne saplanmış bir mantarı yüzdürürsün. Sonra iğne taşın özelliklerini kazanıncaya değin, manyetik taşı daireler çizerek suyun yüzeyinde gezdirirsin. O zaman iğne bir eksenin çevresine dönebilseydi, taş da aynı şeyi yapardı. Ucu kuzeyi gösterecek biçimde kalır. Elinde su dolu bir kapla dolaşırsan, iğne hep kutup yıldızına doğru yöner. Kabın kıyısına, kutup yıldızına göre doğu, güney, batı ve benzeri işaretlersen, doğu kulesine varmak için kitaplıkta hangi yöne döneceğini hep bileceğini söylememe gerek yok. Ne olağanüstü bir şey diye bağırdım. Peki ama iğnen için hep kuzeyi gösteriyor. Taş demiri çekiyor, bunu anladım. Çok miktarda demirin taşı çekebileceğini de tasarlayabiliyorum. Demek ki kutup yıldızı yönünde dünyanın en uç sınırında büyük demir madenleri var. Gerçekten de birisi böyle olduğunu öne sürdü. Ancak iğne tam çoban yıldızının yönünü göstermiyor, gökyüzü merdivenlerinin kesişme noktasını gösteriyor. Bu da söylendiği gibi şunu gösterir. Bu taş gökyüzüyle benzerlik gösterir ve mıknatısın kutupları eğimlerini yeryüzünün kutuplarından değil, gökyüzünün kutuplarından alır. Bu da doğrudan doğruya özdeksel nedensellik söz konusu olmaksızın uzaktan yönetilen bir edime güzel bir örnek oluşturur. Dostum Jean Donnojon'un imparator kendisinden Avignon'u yerin dibine batırmasını istemediği zamanlar uğraştığı bir sorun. Öyleyse gidip Severinus'un taşıyla bir kap, biraz su, bir de mantar alalım dedim heyecanla. Dur bir dakika dedi William. Bilmem neden filozofların tanımına göre ne denli kusursuz olursa olsun mekanik işlerliği bakımından kusursuz olan hiçbir makine görmedim ben. Oysa bir köylünün bugüne değin hiçbir filozofun betimlemediği orağı hep gerektiği gibi çalışır. Korkarım labirentte bir elde lamba, ötekinde su dolu bir kapla dolaşmak. Ama dur, aklıma başka bir şey geliyor. Labirentin dışında da olsak makine kuzeyi gösterecekti değil mi? Evet, ama o zaman bize hiçbir yararı olmaz. Çünkü güneş ve yıldızlar var dedim. Biliyorum, biliyorum. Ama eğer makine içeride de dışarıda da işliyorsa kafamız niçin öyle olmasın? Kafamız mı? Elbette dışarıda işliyor. Gerçekten de dışarıdayken Aedificum'un konumunu çok iyi biliyoruz. Ama içeri girince hiçbir şey anlamaz oluyoruz. Doğru. Ama şimdi makineyi unut. Makineyi düşünmek, doğal yasalar ve düşünme yasalarımız üstüne düşünmeye itti beni. Sorun şu. Aedificum'u dışarıdan içerideki gibi betimlemenin yolunu bulmalıyız. Ama nasıl? Dur bir düşüneyim. Çok güç olmasa gerek. Peki, dün sözünü ettiğiniz yöntem? Kömürle işaretler koyarak labirenti boydan boya geçmek istemiyor muydunuz? Hayır dedi. Düşündükçe daha az inandırıcı geliyor bana. Belki de kuralı iyi hatırlayamıyorum ya da bir labirente dolaşmak için Kapıda bir ipin ucunu tutarak bizi bekleyen iyi yürekli bir Aryan gerekli. Ama böylesine uzun bir ip yok ki. Olsa bile masallar çoğu kez gerçeği söyler, bir labirentten ancak bir dış yardımla çıkılabileceği anlamına gelirdi bu. Öyle bir yol bulmalı ki dışsal yasalar içsel yasalarla aynı olsun. Tamam Atso, matematik biliminden yararlanacağız. İbni Rüşd'ün dediği gibi yalnız matematik bilimlerde bizce bilinen nesneler mutlak olarak bilinen nesnelerle özdeşleştirilebilir. Görüyorsunuz ya, evrensel kavramların varlığını kabul ediyorsunuz. Matematik kavramlar zihnimizin öyle bir biçimde kurduğu önermelerdir ki, ister bu kavramlar doğuştan var olsun, ister matematik bilimi öteki bilimlerden daha önce bulunmuş olsun, her zaman gerçekmiş gibi işlerler. Kitaplıkta matematik biçimde düşünen bir insan zihni tarafından yapılmıştır. Çünkü matematik olmadan labirent yapamazsın. Bu nedenle biz de matematik önermelerimizi kitaplığı yapanın önermeleriyle karşılaştırmalıyız. Bu karşılaştırmadan bilim üretilebilir. Çünkü matematik terimler üstüne terimler kurma bilimidir. Neyse, beni fizik ötesi tartışmalara sürüklemeyi bırak. Hangi şeytan girdi içine bugün? Sen bunları bırak da gözlerin iyi görüyor madem, bir kağıt, bir lehva, üstüne işaretler konabilecek bir şey al. Bir de uç. İyi, almışsın. Aferin Asso. Şimdi hazır daha karanlık bastırmamışken gidip Aydefikum'un çevresinde bir dolanalım. Bunun üzerine Aydefikum'un çevresinde uzun uzun dolaştık. Yani doğu, güney ve batı kulelerini ve onları birleştiren duvarları uzaktan inceledik. Çünkü yapının geri kalanı uçuruma bakıyordu. Ama simetri nedeniyle gördüğümüz kısımdan daha değişik olmaması gerekiyordu. William elimdeki levhaya kesin notlar aldırırken her duvarda iki, her kulede ise beş pencere olduğunu gördüğümüzü söyledi. Şimdi düşün dedi üstadım. Gördüğümüz her odanın bir penceresi vardı. Yedi duvarlı olan odanın dışında dedim. Bu da doğal. Her kulenin ortasındaki odalar bunlar. Yedigen biçiminde olmayan penceresiz odalar da gördük. Onları unut şimdi. Önce kuralı bulalım. Sonra kural dışı durumları açıklamaya çalışırız. Şimdi, dışarıdan bakıldığında her kulede beş oda, her duvarda her biri tek pencereli iki oda var. Ama pencereli bir odadan Aydefikum'un merkezine doğru ilerlenecek olursa pencereli bir başka salona daha rastlanıyor. Bu da içeride de pencereler olduğunu gösteriyor. Şimdi ortadaki açıklığı mutfaktan ve yazı salonundan görünen açıklığın biçimi nedir? Sekizgen dedim. Çok güzel. Bu sekizgenin her duvarında pekala iki pencere olabilir. Bu demektir ki sekizgenin her duvarında iki iç oda var. Doğru mu? Peki ya penceresiz odalar? Hepsi sekiz tane. Gerçekten de her kuledeki yedi duvarlı iç salonun beş duvarı kuledeki beş odaya açılıyor. Geri kalan iki duvar nereye bitişik? Dış duvarlar boyunca sıralanan odalara bitişik olamaz. Yoksa o odalarda pencereler olurdu. Aynı nedenle sekizgen boyunca sıralanmış odalara da bitişik olamaz. Çünkü o zaman gereğinden çok uzun olurdu bu odalar. Kitaplığın yukarıdan bakıldığında nasıl görüneceğini gösteren bir taslak çizmeye çalış. Her kulede yedigen biçimindeki odaya bitişik iki oda olması gerektiğini görürsün. Bu iki oda ortadaki sekizgen biçimindeki açıklığa bitişik iki odaya açılıyor. Üstadımın önerdiği taslağı çizmeye çalıştım ve bir zafer çığlığı koyuverdim. Her şeyi biliyoruz artık. İzin verin sayayım. Kitaplıkta 56 oda var. Bunların 4'ü yedigen, 52'si az çok kare biçiminde, bunların da 8'inin penceresi yok. 28'i dışarıya, 16'sı ise içeriye bakıyor. 4 kulenin her birinin ise 4 duvarlı 5'er odası var. Birer de 7 duvarlı odası. Kitaplık çeşitli ve olağanüstü anlamlar yüklenebilecek bir göksel uyuma göre yapılmış. Olağanüstü bir buluş dedim. Ama yönümüzü bulmak niçin böylesine güç? 27. ayrımın sonu sayfa 310, devamı 28. ayrımda.